Ayrım 4, sayfa 28. Neden hepsi bana bakıyor diye düşündüm Oğra. Ne yaptım ki ben? Doktor İstes, bir Brooklyn devriye polisi durmuş, şaşkın şaşkın ona bakıyordu. Bu sizsiniz değil mi diye sordu. Evet, bu saçma bir soru oldu şimdi diye düşündü Mora. Burası benim evim, işte orası. Neler oluyor memur bey? Devriye polisi hoşnutsuzlukla püfledi. Benimle gelseniz iyi olur. Sonra Mora kolundan tutup kalabalığın içinden yolu gösterdi. Komşuları mahkum edilmiş bir suçluya yol verircesine ağır başlıkla kenara çekilmişlerdi. Sessizlikleri tuhaftı doğrusu. Etrafta polis telsizlerin cızırtılarından başka ses duyulmuyordu. Sonunda iki direğin arasına gerilmiş sarı polis bantlarıyla çevrili bariyeri aştılar. Polislerin bir kısmı Bay Teluski'nin ön bahçesine girmişlerdi. Bahçesiyle gurur duyuyordu bu adam. Bundan hiç mi hiç hoşlanmayacak diye düşündü Mora. İçinde bulunduğu durum düşünülürse son derece saçma bir düşünceydi bu ama manzarayı görünce aklına gelen ilk şey bu olmuştu. Devriye polisi bandı kaldırdı ve Mora da altından geçip suç mahalli olduğunu fark ettiği alana girdi. Buranın suç mahalli olduğunu bir çırpıda anlamıştı. Çünkü alanın orta yerinde tanıdık bir yüz görmüştü. Bahçenin diğer tarafında olmasına rağmen cinayet masası dedektifi Jane Rizzoli'yi bir çırpıda tanımıştı. 8 aylık hamile olan ufak tefek Rizzoli şimdi daha çok takım elbise giymiş ve bir armuda benziyordu. Onun burada bulunması şaşırtıcı bir durumdu. Bir Boston dedektifinin burada Brooklyn'de yani yetki alanı dışında ne işi vardı ki? Rizzoli, Maura'nın yaklaştığını görmemişti. Gözlerini dikmiş, Bay Teluski'nin evinin önündeki kaldırıma park etmiş bir arabaya bakıyordu. Başını iki yana sallıyordu. Belli ki üzgündü. Siyah bukleleri her zamanki gibi karman çormandı. Maura ilk gelen Rizzoli'nin ortağı dedektif Barry Frost olmuştu. Ona bakıp başını çevirmiş, sonra birdenbire yeniden dönüp bembeyaz olmuş yüzüyle gözlerinin içine bakmıştı. Sonra tek kelime etmeden ortağının kolunu dürttü. Rizzoli onu gördüğü anda donup kaldı. Mavi neonlar gördüklerine inanamayan bir ifadeye bürünmüş, yüzünü aydınlatıyordu. Transa geçmiş gibi Maura'ya doğru yürümeye başladı. Doktor dedi Rizzoli usulca. Bu gerçekten sen misin? Başka kim olacak? Neden herkes bunu soruyor? Neden hayalet görmüş gibi bakıyorsunuz bana? Çünkü Rizzoli bir an için durdu, başını sallayarak dağınık saçlarını savurdu. Tanrı aşkına, bir an için gerçekten de hayalet olduğunu sandım. Ne? Rizzoli arkasını dönüp seslendi. Peder Brombi. Maura tek başına kenarda duran rahibi görmemişti. Şimdi yakasındaki incecik beyaz şeridiyle gölgelerin arasından sıyrılmıştı. O yakışıklı yüzü perişan vaziyetteydi. Savaş sonrası ruhsal çöküntü yaşayan insanlara benziyordu. Daniel'in burada ne işi var? Kurbanın ailesi özel olarak istemediği müddetçe olay yerine rahip çağrılmazdı ki. Mauro'nun komşusu Bay Teliskin Katolik değildi bir kere. Yahudiydi. Rahip çağırmak için hiçbir neden yoktu. Onu evine götürür müsünüz lütfen peder dedi Rizzoli. Birileri burada neler olduğunu anlatacak mı bana diye sordu Mauro. İçeri gir doktor. Lütfen daha sonra açıklarız. Maura o sırada Brompi'nin kolunu beline doladığını hissetti. Onu öyle sıkı kavramıştı ki aslında ona itiraz etmemesini söylemeye çalışıyordu. Yani sadece dedektifin söylediğini yap demeye getiriyordu. Maura böylece ses çıkartmadan pederin ön kapıya kadar eşlik etmesine izin verdi. Aralarındaki bu yakın temasını ve pederin bedenine yaslanmış bedeninin sıcaklığının verdiği o gizli telaşı hissedebiliyordu. Peder öyle yakında duruyordu ki anahtarı kilide sokmaya çalışırken eli ayağı birbirine karışmıştı. Rahip Robbie aylardır birbirlerini tanıyorlardı ve neredeyse arkadaş sayılırlardı. Ama Daniel'in daha önce hiç evine davet etmemişti. Şimdi onun yanında dururken hissettiği bu heyecanı görünce de neden onunla daha mesafeli bir ilişki kurmaya çalıştığını hatırlamıştı. İçeri girip oturma odasına geçtiler. İçeride ışıklar yanıyordu. Otomatik zamanlayıcılar sayesinde lambalar kendiliğinden yanmıştı. Mauro bir süre ne yapacağını bilmeden kanepenin yanında durup düşündü. Kontrolü ele alan Peder Brompney, "Otur," dedi. Kanepeyi işaret ederek. Sana içecek bir şeyler getireyim. Bu evde misafir olan sensin. Benim sana bir şeyler ikram etmem gerekmiyor mu dedi Maura. Bu koşullar altında değil dedi Peder. Hangi koşullar altında? Onu ben de bilmiyorum daha. Dedektif Rizzoli sana anlatacak. Sonra gidip eline bir bardak suyla geri döndü ve o sırada Moro'nun ihtiyacı olan içki sayılmazdı bu ama tekrar düşünce bir rahipten bir şişe vodka kapıp gelmesini beklemek uygun olmayacaktı. Böylece suyunu yudumlamaya koyuldu. Pederin bakışları altında kendini huzursuz hissediyordu. Daniel karşısındaki sandalyeye oturmuş, sanki bir anda ortadan kaybolacağından korkar gibi onu izliyordu. Sonra Rizzoli ve Frost'un içeriye girdiğini duydular. Koridorda durmuş Maura'nın kim olduğunu çıkaramadığını bir başkasıyla fısır fısır bir şeyler konuşuyordu. Sırlar diye düşündüm Maura. Neden herkes benden bir şeyler gizliyor? Bilmemi istemedikleri şey ne? İki dedektif oturma odasına girdiğinde başını kaldırıp onlara baktı. Yanlarındaki adam kendini Brooklyn dedektifi Eckert olarak tanımlamıştı. Mauro bu ismi 5 dakikaya kalmaz unuturdu herhalde. O sırada tüm dikkati Zoli'nin üzerindeydi. Daha önce birlikte çalışmışlardı. Hem sevdiği hem de saydığı bir kadındı o. Dedektifler de koltuklara oturmuşlardı şimdi. Rizzoli ve Frost sehpanın diğer tarafında tam Mauro'nun karşısına oturmuşlardı. Frost not defterini ve kalemini çıkardı. Neden not alıyordu ki? Neden bir şey soruşturmaya başlamak üzere olduğunu hissediyorum. Nasılsın doktor diye sordu Rizzoli. Sesi endişeyle doluydu. Mauro bu basma kalıp soruyu duyunca gülmeden edememişti. Neler olduğunu bilsem daha iyi olurum. Bu akşam nerede olduğunuzu sorabilir miyim? Havaalanından yeni geldim. Havaalanında ne işiniz vardı? Paris'ten geliyorum. Charles de Gaulle'den uçağa bindim. Uzun bir yolculuktu. Bin tane soru cevaplayacak halde değilim. Paris'te ne kadar kaldınız? Bir hafta. Geçen çarşamba günü gitmiştim. Mauro Rizzoli'nin kaba sorularında, suçlar gibi tavırlarında sezmişti. Huzursuzluğu öfkeye dönmeye başlamıştı. Eğer bana inanmıyorsanız, sekreterim Luzi'ye sorabilirsiniz. Uçak rezervasyonunu o yaptı. Konferans için gitmiş. Uluslararası Adli Patoloji Konferansı doğru mu? Luzi bize söyledi. Beni araştırıyorlarmış. Beni eve dönmeden önce sekreterimle konuşmuşlar. Uçağın öğleden sonra 5'te ineceğini söylemişti. Logan havaalanına dedi Rizzoli. Saat neredeyse 10 oluyor. Bunca zamandır neredeydin? Charles de Gaulle'de rötarlı kalktık. Fazladan bir güvenlik kontrolü mü ne varmış? Hava yolları çok paranoyakça davranıyor. 3 saat gecikmeli kalktığımız için şanslıydık. Yani uçağınız 3 saat rötar yaptı. Evet dedim ya. Saat kaçta alana indiniz? Bilmiyorum 8.30 gibiydi. Logan'dan eve gelmeniz 1,5 saat mi sürdü? Bavulum çıkmadı uçaktan. Air France şirketine bavulumun kaybolduğunu bildirmem gerekti. Mauro bir anda sustu. Sabrı taşmıştı artık. Bakın lanet olsun. Neler oluyor burada? Daha fazla soruya cevap vermeden önce bunu bilmeye hakkım var. Beni bir şeyle mi suçluyorsunuz? Hayır doktor. Siz hiçbir şeyle suçlanmıyorsunuz. Sadece zaman aralıklarını anlamaya çalışıyoruz. Hangi zaman aralığını? Tehdit ediliyor muydunuz? Doktor istes diye sordu Frost. Maura şaşkın gözlerle baktı ve ne diye sordu. Size zarar vermek isteyecek birilerini tanıyor musunuz? Hayır. Emin misiniz? Maura bıkkınlıkla gülmeye başladı. Kim böyle bir şeyden emin olabilir ki? Mahkemede verdiği ifadelerden dolayı birilerini kızdırmış olabilirsiniz dedi Rizzoli. Gerçeği bilmek onları kızdırıyorsa öyledir. Mahkemede kendinize düşman edinmiş olabilirsiniz. Hüküm giymesine sebep olduğunuz failler olabilir. Eminim sen de işini yaptığın için pek çok düşman ediniyorsundur Jane. Açıkça tehdit aldığınız belli bir durum oldu mu? Mektupla ya da telefonla taciz edildiniz mi? Telefon numaram rehberde yok. Lüzi de asla kimseye vermez. Peki adli tıptaki ofisinizden gelen mektuplarda arada bir gelen her zamanki tuhaf mektuplar işte. Hepimiz böyle mektuplar alırız. Tuhaf mı? Uzaylılar ve komplo teorilerinden bahseden insanlar işte. Ya da o otopsi sonuçlarını örtbas etmemizi söyleyen tehdit mektupları. Bu mektupları kaçıkların dosyasına kaldırırız. İleri gitmedikleri takdirde tabii. Eğer ileri giderse o zaman polise bildiririz. Mauro, Frost'un not defterine bir şeyler karaladığını gördü. Ne yazdığını merak ediyordu. Artık öyle sinirlenmişti ki neredeyse sehpanın üzerine uzanıp defteri elinden alacaktı. Doktor dedi Rizzoli usulca. Bir kız kardeşin var mı? Bu soru öyle apansız yakalamıştı ki onu. Mauro bir anda öfkesini unutup boş gözlerle Rizzoli'ye baktı. Efendim? Bir kız kardeşiniz var mı? Bu neden soruyorsunuz? Bilmem gerekiyor. Mauro öfkeyle iç geçirdi. Hayır, bir kız kardeşim yok. Evlat edinildiğimi biliyorsun. Lanet olsun, neler olduğunu anlatacak mısın? Rizzoli ve Frost birbirlerine baktılar. Frost not defterini kapatmıştı. Sanırım ona göstermenin zamanı geldi dedi. Rizzoli en önde kapıya doğru ilerliyordu. Mauro da onun peşinden polis arabalarının yanıp sönen mavi ışıklarıyla karnaval yeri gibi aydınlanan ılık yaz gecesine adımını attı. Bedeni hala Paris saatine göre çalışıyordu. Orada sabaha karşı 4'tü şimdi. Mauro etrafında olup biten her şeyi bir yorgunluk perdesinin ardından izliyordu. Gece kötü bir rüya gördü. Gerçek üstü geliyordu ona. Kapıdan çıktığı anda bütün gözler ona dönmüştü. Olay mahalli çeviren sarı bandın ardından geçerken komşularının karşı caddede toparlanmış onu izlediklerini gördü. Bir adli tıp uzmanı olarak toplumun gözü önünde olmaya alışıktı. Gittiği her yerde polis ve medya mensupları olurdu. Ama o geceki ilgi birazcık farklıydı. Daha ısrarcı, hatta birazcık daha ürkütücüydü. Bay Taliski'nin evinin önündeki kaldırıma park etmiş duran siyah Ford Taunus'a doğru ilerlediler. Rizzoli ve Frost onu meraklı gözlerden korumak istercesine iki yanına geçmişlerdi. Bunu gerçekten de minnettardı. Araba Mauro'ya tanıdık gelmişti. Ama lateks eldivenler giydiği, iri elleriyle arabanın yanında duran sakallı adamı tanıyordu. Bu doktor Abe Bristol'dü. Adli tıp ofisindeki meslektaş. Abe iştahlı bir adamdı ve zengin yiyeceklere olan sevgisini kemerin üzerinden aşağı doğru sarkan göbeğindeki yağ tabakasından belli oluyordu. Mauro'ya bakıp Tanrı aşkına bu inanılmaz. Kolaylıkla aldanabilirdim dedi. Sonra başıyla arabayı işaret etti. Umarım buna hazırsındır Mauro dedi. Neye hazır olacağım? Mauro kaldırımı park etmiş. Taunus'a baktı. Arkada yanıp sönen flaşlarla aydınlanan arabanın ön tarafında direksiyonda kapaklanmış bir insan silüeti seçebiliyordu. Ön cam siyah lekelerle kaplıydı. Kan lekeleriydi bunlar. Rizzoli fenerini yolcu koltuğuna doğru tuttu. Mauro ilk başta neye bakması gerektiğini anlamamıştı. Bütün dikkati hala kan lekeleriyle kaplanmış camın ve sürücü koltuğundaki gölgelerin arasında oturan kurbanın üzerindeydi. Sonra Rizzoli'nin kalem fenerinin aydınlattığı şeyi gördü. Kapı kolunun hemen altında arabanın cilasının üzerinde kazınmış birbirine paralel 3 tane derin çizik vardı. Pençe izi gibi dedi Rizzoli. Parmaklarını çiziklere benzetip kıvırarak. Mauro da izlere baktı. Pençe izi değil diye düşündü. Tüylerin diken diken olduğunu hissederek yırtıcı bir kuşun tırnak izleri. Sürücü tarafından gel bir dedi, bak dedi Rizzoli. Sonra Taunus'un diğer tarafında dolaştıkları sırada Rizzoli'ye hiçbir şey sormamıştı. Massachusetts plakalı dedi. Rizzoli feneriyle arka taraftaki plakaya işaret ederek ama sadece öylesine söylenmiş bir ayrıntıydı bu. Rizzoli yoluna devam etti. Sürücü kısmına gelince durup Mauro'ya baktı. Hepimizi şaşkına çeviren şey buydu işte dedi. Feneri arabanın içine tuttu sonra. Fenerin yüz yuvarlak ışığı kadının camdan dışarıya bakan yüzünün üzerine düşmüştü. Sağ yanağı direksiyonun üzerine yaslanmıştı. Gözleri açıktı. Mauro'nun dili tutulmuştu. Kadının fil dişi gibi bembeyaz tenine, siyah saçlarına şaşırmış gibi hafifçe aralanmış, dolgun dudaklarına baka kalmıştı. Bir anda arkaya doğru yalpaladı. Bütün bağları çözülüvermişti sanki. Kemikleri yoktu artık. Bedeninin çapası çekilmişti sanki. Denizde süzülen bir gemi gibiydi adeta. Başı dönüyordu. O sırada bir el uzanıp şimdi geldiği zaman herkesin neden öyle şaşkına döndüğünü anlıyordu. Arabadaki cesede Rizzoli'nin fenerinin aydınlattığı yüze baktı. Bu kadın benim dedi. Bu ayrımda geçen yabancı ifadeleri kodluyorum. Dedektif Barry Frost. B A R R Y F R O S T Daniel Propi. D A M I E L B R O P H Y. Sekreter Luzi. L O U I S E. Massachusetts plakalı. M A S S A C H U S E T T S. Doktor Abe Briston. A B E B R İ S T O L.